Ayrım 4, sayfa 40. Her zihin bir patlamayla doğar, şişer ve genişlemeye devam eder. Ancak sadece bazıları mükemmel dengeye ulaşır. Diğerleri yüksek yoğunlukları yüzünden çöker. Bu onların sonu değildir. Bu onların kapandığı andır. Her şeye ve herkese kendilerini kapattıkları an. Böyle bir seçim yapılabilir mi? Öğreneceksin. Ancak şimdilik diğer kuralları anımsamalısın. Zihnin oluştuğu andaki sıcaklık zaman içinde azalır ve beden ısısı olarak bilinen 36.7 santigratta sabitlenir. 36.7 santigrat ölçülemeyecek yükseklikte bir ısının kalıntısıdır. Ancak bu derece içinde bulunduğumuz çağ için geçerlidir. Zaman geçtikçe düşecek ve zihin soğuyacaktır. Ancak o gün gelene kadar zihnin büyümesi durmayacaktır. Zihnin sonsuzluk hissi vermesinin nedeni içindeki bütün düşüncelerin merkez olarak algılanabilmesidir. Hayatının değersiz olduğu düşüncesinin zihninin merkezi olduğunu sanabilirsin ya da diğer hayatların değersiz olduğunu zihninin merkezi olarak ilan edebilirsin. Bu inanca göre davranabilir ve yanılırsın. Ayrıca eğer her düşünce merkezse ve zihnin bu merkezler etrafında genişliyorsa yanılgı onun sonsuz olduğuna dair olacaktır. Ancak değildir. Hiçbir şey sonsuz değildir. Özellikle de zaman. Her düşüncenin merkez olabileceğinin ve tek bir zihin merkezi bulunmadığının kanıtı, tek bir anda tek bir düşünceye sahip olunabilmesidir. Zihin aynı anda iki farklı düşünceye odaklanamaz. Bunu sırasıyla yapar. Ancak ışık hızıyla gerçekleştirilen manevralar yüzünden insanlar aynı anda milyonlarca düşünce tarafından işgal edildiklerini iddia ederler. Oysa zihin herhangi bir anda sadece tek bir düşünceye odaklanabilir. Bu kuralın sonucu şudur. Hiçbir düşünce zihnin merkezi değildir ve hiçbir düşünce diğerlerinden önemli değildir. Dolayısıyla hiçbir düşünceyi varlığının kaynağı olarak görmemelisin. Varlık nedeni sorusunun yanısında düşünce kelimesinin yer almadığını bilmelisin. Başlangıçtaki patlama düşünceye ait değildir. Her düşünceye sadece hak ettiği değeri vermelisin. Ne eksik ne fazla. Zihnin genişleme kuralı insan ilişkilerinde de geçerlidir. Aile bir olarak doğar ve dağılır. Bir zamanlar gülerek dövüştüğün kardeşinin evine ancak önceden telefonla haber vererek gidersin. Bir zamanlar birlikte yıkandığın annenin söz ettiklerinin hiçbir şey anlamadığını fark edersin. Uzaklaşmak doğaldır, bunun için üzülme. Çünkü etrafa saçılan aile bireylerinin her biri kendi ailesini kurmaya gidecektir. Bazen yalnızlık, bazen dostluk, bazen de evlilikten ibaret aileler. İlişkilerin zaman içinde sıcaklığını yitirmesi doğaldır. Geçmişe özlem duymak sadece zaman kaybıdır. Zihin her şeyi tüketir ve sadece düşünce üretir. Tüketimin ve üretimin sürmesi için zihnin gelişiyor olması gerekir. Dolayısıyla sadece genişleme döneminde akıl sağlığından söz edilebilir. Bütün bunları anladığın zaman 2 yıl ve 8 aydır nefes alıyordun. Hayata gizlenmiş kuralları çıplak gözle ayırt edebildiğinde sıradan bir insan gibi görünüyordun. Ayaklarının üzerinde duran ancak diğerlerine muhtaç olan sıradan bir insan. Konuşmuyordun. Ne kendinle ne de başka biriyle. Sadece öğreniyordun. Aylar öğrenmenin hızlanmasıyla geçti. 3 yaşına geldiğinde benzersiz bir zihne sahiptin ve hala ağzından tek bir kelimenin çıktığına tanık olan yoktu. Farkında olduğun zihin genişlemesi seni korkutmaya başladı. Çünkü biliyordun, bir zihnin yeterince zaman geçtikten sonra soğumaya başlayacağını ve genişlemenin sona ererek donacağını biliyordun. Korktun, çünkü biliyordun. Eşsiz zihninin doğal gelişimini etkileyeceğini ve insanların kurduğu dünyada var olmanı engelleyeceğini biliyordun. Üçüncü düşüncelerin çoğalıp kapladığı zihninin bedeninin yaşadığı çevreye uyum sağlamasının olanaksızlaşacağını anlamıştın. Kuralları tanıyabilen ve onları tanımak için hiçbir deneye gereksinim duymayan bir zihne sahip olduğun, mutlak düşünceler üretirken gündelik bilgileri öğrenmekte zorluk çekeceğin, benzersiz bir akla sahipken aptallıkla suçlanarak dışlanacağın için korktun. Ne cinsel ne de psikolojik gelişim aşamalarından geçecektin. Çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerin olmayacaktı. Büyüyen bir zihinden ve onu saran etten ibaret kalacaktın. Sadece bir insandan doğmuş olmaktan dolayı senden beklenen görevlerin hiçbirini yerine getiremeyecek ve sana sunulmuş hiçbir haktan yararlanamayacaktın. Çünkü kurallara odaklanmış olacaktın. Diğer çocuklar saklambaç oynarken sen göründüğünün bile farkına varamayacaktın. Beş duyunu asla gerektiği gibi kullanmayı öğrenemeyecek ve diğer gençler hayattan zevk almak için yarışırken sen psikiyatrik bir tedavi merkezlerinde sabaklayacaktın. Bedenine ve genlerine ait hiçbir yeteneğini geliştiremeyeceğinden ve sunulan hiçbir iletişim aracını kullanamayacağından diğer yetişkinler meslek seçerken sen ailenin gözyaşı içtiği bir pınar olacaktın. Bütün bu nedenlerden ötürü bir karar vermek zorunda kaldın. Benzersiz bir karar. Kapanmaya karar verdin. içine, kendi üstüne. Patlayan bir havai fişekten çıkan bütün ışık ve renklerin fişeğe dönmesi gibi, bir fiskeden fırlamış bütün su damlalarının aynı deliğe dönmesi gibi. Öncelikle bu kararı vermeni sağlayan kapanma düşüncene odaklandın. Bir hücre hayal ettin. İçten ve dıştan zırhlanmış bir hücre. Çift taraflı bir zırh. Çıkılamayacağın ve girilemeyen bir hücre. Kapanma düşünceni güçlendirip yoğunluğunu yükselttin ve diğer düşünce merkezleri ona yönlendi. Önce iradenin, sonra da tesadüfün seçtiği düşünceler belirlediğin merkeze toplanmaya başladı. Bu merkeze bir ad verdin. Kara düşünce. Kapanmanı yönetecek bir düşünce hücresi. Kurallara dair düşüncelerin, bilgilerin ve doğal gelişimine engel olarak gördüğün her nokta kara düşüncede toplandı. Birikenler sürtünmeye başladı. Sürtünme ısı yarattı. Hücre ısınmaya başladı. Kara düşüncenin sahip olduğu çekim gücüyle yükselen ısıdan kaynaklanan basınç dengelendi. Genişlemesi kurallara uygun biçimde gerçekleşti. Böyle olacağını biliyordun. Çünkü kuralları tanıyordun. Gündelik ve psikolojik gelişimin içinde gerekli olan düşüncelerle ilişkiye girmemesi ve onları da yutmaması için kara düşünceni gizleyecek bir bölge aradın. Hiçbir şeyin ulaşamayacağı bir bölge. Önce sol elinin serçe parmağında et ile tırnak arasındaki boşluğu seçtin. Kara düşünceni o bölgeye yerleştirecek ve öğrendiklerini ölene dek dondurmuş olacaktın. Böylece sırasıyla sıradan bir çocuk, sıradan bir genç ve sıradan bir yetişkine dönüşecektin. Ancak ortaya çıkacağını tahmin etmediğin bir sorunla karşılaştın. Kara düşünceye dahil etmek istediğin düşünce kalmayınca içeride birikenlerin ısı yaratması yavaşladı. Bu da neden oldukları basıncı azalttı ve kara düşüncenin çekim gücüne orantılı denge altüst oldu. Zihinsel iradenle yarattığın kara düşünce, denetiminden çıkarak sahip olduğu güç oranında erişebileceği her ışığa, dolayısıyla düşünceyi içine çekmeye başladı. Hücren nitelik değiştirdi. Girilebilen ancak çıkılamayan bir delik haline geldi. Ve bütün bunlar onun serçe parmağının tırnağı ile eti arasında yerleştiremeden gerçekleşti. Kara düşüncen her an genişleyen bir ışık mıknatısına dönüştü. Felaketin düzenini kavrayabilmek için temel kuralların kara düşüncede geçersiz olduğunu anladığın anın gelmesi gerekti. Kara düşüncenin içinde neler olup bittiğini anlayamıyordun. Kendi iyiliğin için uyguladığın bu zihinsel sansür yöntemi sahip olduklarına beslenen bir canavara dönüşmüştü. Kendi etrafında dönen canavar bir küre. Dışarıda kalanların çevresinde döndükleri karanlık bir merkez. Bir zamanlar zihnindeki her düşüncenin merkez olabilme özelliği varken artık sadece kara düşünce ve uyduları vardı. Ve o uydu yörüngelerindeki en küçük sapmada dışarıdaki düşüncelerin sayısı azalıyordu. İkinci kez korktun. Zihnini karanlığa boyamaktan, dönüşü olmayan biçimde sakatlanmaktan ve bir aptala dönüşmekten korktun. Ve ikinci kararını verdin. Yine benzersiz bir karar. Bütün bunları ben mi yaptım? Bütün bunları ben mi düşündüm? Konuşmuyor, bağırıyordu. Nasıl olur? Ben bir aptalım. Farkında olmadan ayağa kalkmıştı. Gözlerini kapattı. Mektupta söz edilen zihnini hayal etmeye çalıştı. Ancak hiçbir hayal onunla buluşmaya gelmedi. Ne bir zihin, ne de adı geçen düşünceler. Kızdı. Sol yumruğundan çıkardığı serçe parmağını göğsünün hizasına getirdi ve gözlerini açtı. Gördüğü sadece çevresindeki et dişlenmiş ve aynı dişlerle ucu rendelenmiş bir tırnaktı. Çirkin bir tırnak. Etle arasında nereden geldiği belli olmayan, sadece siyah bir kirin durduğu bir tırnak. 4 saniye önce zihninin ziyaret etmediği boş hayal dünyasında bir bıçak belirdi. Sapı siyah, derin delikler açmaya aday bir bıçak. Derin kan kuyuları. Mutfaktaki yerini biliyordu. Tam adresini. Tezgahın üzerindeydi. Ahşap bıçaklığın sağ üst deliğine saplanmış biçimde duruyordu. Gidip onu oradan çekmeli, serçe parmağını tezgaha yatırmalı ve bıçağı kullanmalıydı. Olduğu yerde dönmek üzere bir hamle yapacaktı ki durdu. Kara düşüncenin oraya hiçbir zaman yerleştirilemediğini okuduğunu anımsadı. Omuzları ve bedeni sandalyeye çöktü. Yerde duran şişeye bakışlarını eğmeden uzandı ve Bailey's içti. Buzsuz. Nefes alıp verişi yavaşlayıp düzeldi. Üzerinde sadece kelimeler gördüğü, ancak yazılan okuyamadığı kağıtlara baktı. Cümleleri solucanlara benzetti. Midesi bulandı. Konuştu, hırlar gibi. Belki de aptal değilim. Belki de hepsi doğru. Belki de ben benzeri olmayan bir dahiyim. Evet, öyle olmalı. Göz kapakları olabildiğince açıldı. Bir deliye benziyordu. Bütün delilerin birbirine benzediği gibi. Ben kuralları bilemem. Sadece ben biliyorum. Aklının ışıkla dolu. Her yerim. Bu yüzden kimse bana bakmıyor. Beni görünce başlarını çeviriyorlar. Başlarını önlerine eğiyorlar. Ben de öyle yapıyorum. Güneşi görünce. Sadece birkaç saniye bakabiliyorum. Sonra gözlerim acıyor. Gözlerimin içi. Ve bir ses duydu. En son 2 hafta önce duyduğu bir ses. Aşık olduğu kadının sesi. Konuşan oydu. Sen benim güneşimsin. Önce ses geldi, sonra dekor. Odanın duvarları yeşerdi. Yapraklarla kaplandı. Tavan maviye boyanıp gökyüzüne dönüştü. Oturduğu sandalyeye bir bak, yanındaki boşluk aşk oldu. Aşık olduğu kadın yanında oturuyordu. Bastığı yer toprak, yüzünde hissettiği ağaç gölgelerinin rüzgarıydı. Kadına baktı, gülümsedi. Kadının eli yanağını okşadı. Bakışları üst üste bindi. Göz bebekleri bir doğrunun iki ucu oldu. Konuşmak istedi, mektuptan söz etmek, çektiği acıyı anlatmak, peşinden ölüme gideceğini söylemek. Yapamadı, sadece okşandı ve duydu. Sen benim güneşimsin. Ve her şey dönüştü ilk haline. Tavan tavana, duvarlar duvarlara, sandalye sandalyeye ve boşluk boşluğa dönüştü. Ama gülümsemesi kaldı. Artık konuşabilirdi. Biliyorum sevgilim, artık biliyorum her şeyi. Bir mektup yazmaya karar verdin. Gelecekteki kendine. Sadece gereksinim duyduğu anlarda kapılarını açan zihnin, annenin bir kahvaltı masasında babana okuduğu gazete haberini duymanı sağladı. PTT'den şaşırtıcı kampanya, 25 yıl sonrasında mektuplar. 1980'de kuruluşunun 140. yılını kutlayan PTT, sahiplerine 2005'te teslim edecek mektuplar kabul ettiğini duyuruyordu. Ve kararını o an verdin. Bir mektup yazacaktın. 2005'teki sana bilmesini isteyeceğin her şeyi yazacağın bir mektup gönderecektin. Bu mektubu sen yazdın. Bu mektubu ben yazıyorum. Artık biliyorsun. İlişkimizin niteliğini öğrendin. Hangi fotoğraflardan söz ettiğimi anlamışsındır. Annenin bileğinden tutup elini sallayarak çektirdiği fotoğrafları anımsadın mı? Mutlaka görmüşsündür. Ve o fotoğraflarda neden hiç gülümsemediğini belki anlamışsındır. 3 yaşındayım ve sen 28. Annenin biriktirdiği gazeteler sayesinde okumayı ve yazmayı öğrendin. Babanın daktilosuyla oynamana izin verildi. Rahat bırakılmak için konuşmaya başladım. Aksi takdirde endişeler ve doktor muayeneleri çoğalacaktı. Ancak çok az zamanım kaldı. Zihnimdeki kara düşüncenin bütün yetenek, bilgi ve düşüncelerimi yutacağını biliyorum. Bir mucize olmazsa bir aptala dönüşeceğimden eminim. Çünkü yarattığım kara delik durmuyor. Her geçen gün daha da eksilmiş uyanıyorum ve korkuyorum, hem de çok. Çok kısa bir süre içinde bilinç düzeyimin düşeceğini biliyorum. Mektup için öğrendiğim yazmayı, okumayı unutacağımı, yaşıtlarımın çok gerisinde bir zihin düzeyine sahip olacağımı da biliyorum. Ve korkuyorum. Bu mektubu yazmamın birinci nedeni sana kendimi anlatmaktı. Olağanüstü zihin yapını ve doğuştan sahip olduğun kuralları tanıma yeteneğini sana açıklamak. İkinci nedense büyük olasılıkla dönüştüğün aptalı yok etmenin yolunu sana öğretmek. Öncelikle zihninde şiddetli baş ağrıları çekmene neden olan, gündelik bilgileri öğrenmeni zorlaştıran, belliğini ve odaklanma yeteneğini sürekli tehdit eden karanlık bir küre olduğunu bilmelisin. Zihinsel sakatlığının nedeni sözünü ettiğin kara düşüncenin önlenemeyen gelişimidir. Ve kara düşüncenin içinde birikmiş olan hazine mutlaka ulaşman gereken düşünce, bilgi ve yetenekler içermektedir. Karanlık kürenin içindekilere sahip olmalısın. Yarattığın kasanın şifresini sadece sen çözebilirsin. Kurallara göre olumsuz duygular kara düşüncenin çekim gücünün etkisi sonucunda bilgiye dönüşür. Nefret adındaki duygu kara düşünceye adımını attığında kişiliğini oluşturan sınırlardan biri haline gelir. Öncesinde nefreti sadece hissedebilirken kara düşünceye girdiğinde nefreti tanır ve bilirsin. Olumsuz duygu akışı kara düşüncenin kütlesini küçültür. Bunun nedeni olumsuz duyguların bilgiye dönüştükleri anda diğer düşünce ve bilgileri sıkıştırarak onları kapsamasıdır. Kütlesi küçülen kara düşüncenin ısısı birbiriyle yeniden çarpışmak zorunda kalan düşünceler yüzünden artar. Kütle içinde sadece bir duygunun hüküm sürdüğü an geldiğinde o kadar küçülür ve ısı o kadar artar ki kara düşünce patlar. Bu patlama zihnin boşalmasından sorumlu olan kara düşüncenin içindekileri kusmasıyla sonuçlanır. Bu patlama kara düşüncenin beyaz bir düşünceye dönüşmesiyle sonuçlanır. Düşünceler duyguların çekim alanlarına girince bükülürler kuralı yüzünden duygularımı etkisizleştirmeye çalıştığımı anımsa. Bu çabam sonucunda yakın gelecekte dönüşü olmayan bir duygusuzluk içine girdiğimi belirtmeliyim. Ancak 28 yaşındaki senin patlamayı gerçekleştirecek yoğunlukta duygulara sahip olacağını tahmin ediyorum. Yalnız unutma ki patlama için gereken duygu tek ve kapsayıcı olmalı. İçine dönüp baktığında gördüğün, kendini dinlediğinde duyduğun tek duygu olmalı. Olumsuz bir duygu. Kendini aptallıktan kurtarmanın tek yolu bu. Hiçbir klinikteki hiçbir doktorun hiçbir ilaçla tedavi edemeyeceği hastalığının tek reçetesi bu. Zihnine dönmeli ve seçtiğin duygunun kara düşüncen tarafından yutulmasını sağlamalısın. Başka şansın yok. Aksi takdirde et ve kemikten ibaret kalacaksın. Mektubun ilk satırlarında söz ettiğim suçun ne olduğunu anlamış olmalısın. Birlikte işlenecek olan suç, senden beni yaratmak. Aptalı öldürüp kuralları bileni diretmek. Hiçbir yerde ve zamanda cezası olmayan bir suç, korkma. Zihnine dön ve kara düşünceni patlatacak olan duygunu seç. Kendine ve hayatın sana sunduğuna inandığın acıya güven. Son olarak 3 yaşındaki bir çocuğun elinde mektubuyla postaneye nasıl gidebileceğini merak ediyorsundur. Tabii ki annenle gideceğim. Ancak öncesinde hiç beklenmeyen bir anda konuşmaya başlamış bir çocuk olarak çizdiğim bir resmi 25 yıl sonrasına göndermek istediğimi söyleyeceğim. Annen şaşırmamış gibi davranıp kabul edecek. Baban çalışma masasının ikinci çekmecesindeki zarflardan birini alacak. Resmin 25 yıl içinde zarar görmesinden korktuğumu söyleyeceğim. Korkumun ve öne sürdüğüm çözümün anlamsızlığına rağmen ısrarım sonucu resmin önüne ve arkasına boş kağıtlar koyup zarfa yerleştirecek. Zarfın üzerine ad ya da adres yazmayı ertelemek zorunda kalacak. Çünkü zarfı kapattığı an başım ağrımaya başlayacak ve ağlayacağım. Annen zarfı çalışma masasına bırakıp benimle ilgilenecek. Birkaç saat sonra her şey unutulunca mektubu babamın çalışma masasının ikinci çekmecesindeki zarflardan birine koyacağım. İçinde resim olanı gizleyip ağırlık ve kalınlık farkı anlaşılmayacak kadar az olan diğer zarfı annene götüreceğim. Sıradanlaşmamanın bir parçası olarak değerlendireceği garip isteğimi anımsayacak olan annen beni ve bilmeden mektubu postaneye götürecek. Böylece 2005 yılında ev adresine teslim edilecek zarfın içinden resmin yerine mektup çıkacak. Resmi dün çizdim. Bir ev resmi. İçinde ben varım, dışında sen. Görüşmek üzere. Asil.